Ayrım 12, sayfa 185. 7. ünite. Öğretim stratejileri ve öğrenme stratejileri. Parantez içinde öz düzenlemeli öğrenme. Ali Arslan. Öğretim ve öğrenme stratejileri. Parantez içinde öz düzenlemeli öğrenme. Tablo soldan sağa. Öğretim stratejileri. Alt başlıkları: sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma inceleme, tam öğrenme modeli. Öz düzenlemeli öğrenmenin aşamaları. Alt başlıkları: 1. Kendi öğrenme sürecini planlama. 2. Kendi öğrenmesini sağlama. 3. Öz değerlendirme yapma. Öğretim stratejileri. Öğretim stratejisi, öğrencilere istendik özellikleri kazandırabilmek amacıyla izlenen genel öğretim yoluna denilir. Bu bölümde sırasıyla sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma inceleme stratejisi ele alınmaktadır. Sunuş yoluyla öğretim. Öğretmenin etkin bir şekilde bilgi aktarması gerektiğini savunan birçok model geliştirilmiştir. Bu modellerde öğretimin gerçekleştirilmesinde izlenecek olan genel yol doğrudan öğretim olarak adlandırılabildiği gibi sunuş yoluyla öğretim olarak da adlandırılabilir. Gagne'nin öğretim etkinlikleri modeli, Auzubel'in anlamlı öğrenme, Slavin'in bir dersin aşamaları, Rosenshine ve Stevens'in öğretimin işlevleri ve Hunter'in tam öğretme modelleri bilginin öğretmen tarafından öğrencilere aktarılması gerektiğini savunan doğrudan öğretim modellerindendir. Bu strateji öğretmen açısından bakıldığında sunuş yoluyla öğretim, öğrenci açısından bakıldığında alış yoluyla öğrenme olarak da bilinmektedir. Bilginin öğretmen tarafından sunulmasından sonra bu bilgiyi somutlaştıracak örnekler verildiği için kural örnek yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Uygulanması. Bu stratejide öğretmen yapılandırılmış olan objektif bilgiyi öğrencilere organize ve düzenli bir şekilde örneklendirerek aktarır. Sunuş yoluyla öğretimin 3 aşamada gerçekleştiği söylenebilir. Bunlar, öğrencilerin derse hazır hale getirildiği giriş aşaması, yeni bilgilerin öğrencilere aktarıldığı gelişme aşaması, öğrenilen bilgilerin kalıcılığının ve transferin sağlandığı kapanış aşaması şeklindedir. 1. Giriş. Dersin başlangıcını oluşturur. Bu aşamada öğretmen öğrencileri dersi öğrenmeye hazır hale getirir. Ders süreci hakkında genel bir bakış açısı kazandırılır. Diğer bir deyişle öğrencinin önüne ışık tutarak izleyeceği yolu görmesi sağlanır. Öğrencilerin dikkatlerini derse çekmeye yönelik konuyla ilişkili etkinlikler yapılabilir. Örneğin konuya ilişkin soru sorulabilir, ilginç bir olay anlatılabilir, sınıfa bir materyal getirilebilir. Böylece öğrencinin duyularının dışarıdan veya ilgisiz şeylerden alınıp o günkü konuya yönlendirilmesi sağlanır. Örneğin sıfatın tanımını kavratacağı bir derste öğretmen çeşitli renkte ve çeşitli büyüklükte materyaller getirerek öğrencilere gösterebilir. O materyallerin özelliklerine dikkatlerini çekici sorular sorabilir. Öğrenciye o gün neler öğreneceklerini veya neler yapacakları söylenerek öğrenci dersin hedefinden haberdar edilmiş olur. Dersin başından öğretmenin öğrencileri kazanacakları davranışlardan haberdar etmesi aynı zamanda ön organize edici görevi görür. Böylece öğrenci kendini hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak o derste öğretilecek bilgileri öğrenmeye hazırlar. Öğrencilere bu bilgileri niçin öğrenmeleri gerektiği de söylenerek öğrencilerin dersi öğrenme istekleri, parantez içinde güdülenmeyi sağlama, arttırılabilir. Örneğin öğretmen öğrencileri hedeften haberdar edip güdüleyebilmek amacıyla, "Çocuklar, bugünkü dersimizde sıfatın tanımını öğreneceksiniz. Eğer dersi iyi dinlerseniz ve derste öğretilecek bilgileri iyi öğrenirseniz anlatımlarınız daha etkili hale gelecektir." diyebilir. Dersin bu bölümünde eğer varsa ön bilgiler hatırlatılabilir. Ön bilgi, öğrencilerin daha önceden öğrenmiş oldukları ve yeni öğretilecek olan konuyu öğrenebilmeleri için zorunlu olarak gerekli olan veya yeni öğretilecek olan bilgi ve becerilerin öğretilmesini kolaylaştıran bilgilere denilir. Öğrencilerin yeni öğretilecek bilgileri ve becerileri daha kolay öğrenebilmesi için dersin başında ön bilgilerin hatırlatılması gerekir. Ön bilgiler hatırlatılmadan bir öğretim yapıldığı takdirde anlamlı değil, ezbere bir öğrenme gerçekleşmiş olur. Örneğin, sıfat kavramının öğretilebilmesi için öğrencilerin isim kavramını iyi bilmeleri gerekir. Sıfat, ismi niteleyen veya belirten kelimelere denilmektedir. Burada da görüldüğü gibi sıfat kavramı tanımlanırken isim kavramı kullanılmaktadır. Bu durumda eğer öğrenciler isim kavramını tam olarak bilmiyorlarsa sıfat kavramını da öğrenemeyeceklerdir. 2. Gelişme. Bu aşamada öğretmen kazandıracağı bilgiler veya becerileri basit ve sade bir dil ile öğrenciye sunmalıdır. Diğer bir deyişle tanımı önce öğretmen yapmalıdır. Öğretmen tanımı yapmakla yetinmemeli, vermiş olduğu bilgiye en az 2 örnek vererek ve gerekli olan açıklamaları yaparak tanımı somutlaştırmalıdır. Örneğin, öğretmen sıfatın tanımını yaptıktan sonra öğretmen kırmızı araba örneğini verir. Burada araba sözcüğünün isim olduğunu, kırmızı sözcüğünün ise araba sözcüğünün rengini gösterdiği için sıfat olduğunu ifade eder. Öğretmen aynı uygulamayı farklı bir örnek daha vererek yapar. Öğretmen ayrıca yanlış öğrenmelere, parantez içinde kavram yanılgısı, sebep olabilecek durumların önüne geçebilmek amacıyla da örnek olmayan durumları da vermeli ve niçin onların örnek olamayacağını da açıklamalıdır. Örneğin, güzel bir ayakkabı aldım. Güzel kelimesinin altı çizili, parantez içinde örnek olan. Çok güzel konuşuyorsun. Güzel kelimesinin altı çizili, parantez içerisinde örnek olmayan cümle. Örneklerini tahtaya yazar. Birinci örnekte geçen güzel sözcüğünün sıfat olduğunu, çünkü isimden, parantez içinde ayakkabı, önce gelip ismin özelliğini gösterdiğini söyler. Diğer örnekte ise güzel sözcüğünün sıfat olmadığını, çünkü ismin değil de fiilin, parantez içinde konuşuyorsun, özelliğini gösterdiğini söyler. Öğretmen tanımı yapıp örnekleri verdikten sonra öğrenciyi de öğrenme sürecine dahil etmeli, ondan da yeni örnekler vermelerini beklemelidir. Örneğinin doğru olup olmadığına dair öğrenciye dönüt vermeli, yanlış örnek vermişse sorular sorarak düzeltmesini sağlamalı. Doğru örnek verdiği takdirde de onu onaylayarak pekiştirmelidir. Öğrenciye kazandırılacak olan bilgi ve beceriler genelden özele doğru bir sıraya izlenerek sunulur. Diğer bir deyişle bilgilerin sunulmasında tümden gelim yolu kullanılır. Yani önce sıfatın tanımı, daha sonra niteleme sıfatı ve betimleme sıfatının tanımı yapılmalıdır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus öğretimin adım adım gerçekleşmesi gerektiğidir. Öğretmen en genel kavramı tanımladıktan sonra hemen ikinci, parantez içinde alt, düzey kavramların tanımına geçmemelidir. Yani öğretmen sıfat sözcüğünün tanımını yaptıktan sonra hemen niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı sözcüklerinin tanımına geçmemelidir. Yapılması gereken şey şudur. Yukarıda da bahsedildiği gibi öğretmen önce birinci düzey kavramın, parantez içinde sıfat, tanımını yapmalı, olumlu örnekler vermeli, olumsuz örnekler varsa açıklamalı, öğrenciden yeni örnekler istemelidir. Daha sonra ikinci düzey kavramların tanımı yapılmalı, parantez içinde niteleme sıfatları. Olumlu örnekler vererek açıklanmalı, öğrenciden yeni örnekler istenmelidir. Daha sonra aynı düzey kavramlar, parantez içinde belirtme sıfatları, tanımlanmalı, olumlu örnekler verilerek açıklanmalı, öğrenciden yeni örnekler istenmelidir. Öğrencilerin aynı düzey olan bu kavramları birbirinden daha iyi ayırt etmelerini sağlayabilmek amacıyla bu kavramların birbirleriyle karşılaştırılması yoluna da gidilebilir. 3. Kapanış. Dersin sonunda öğrenilen bilgilerin ve becerilerin kalıcılığını sağlayabilmek amacıyla özet yapılabilir. Ayrıca öğretmen öğrencilere dönüt verebilmek, eksik öğrenmeleri tamamlayıp yanlış öğrenmeleri düzeltebilmek amacıyla birkaç soru sorarak biçimlendirmeye dönük değerlendirme yapabilir. Ayrıca öğrenilen bilgi ve becerilerin hem kalıcılığını hem de transferini sağlayabilmek amacıyla alıştırmalar yaptırabilir veya ev ödevleri verilebilir. Örneğin bir yazılı metin verilip buradan geçen sıfatları bulmaları istenilebilir. Sınırlılıkları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar. Sunuş yoluyla öğretim, öğrencileri temel bilgilerin kazandırılmasında etkili bir öğretim stratejisidir. Bu bağlamda üst düzey zihinsel davranışların kazandırılmasında etkili değildir. Örneğin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, üst bilişsel düşünme ve benzeri becerilerin kazandırılmasında etkili değildir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi doğru uygulanmadığı takdirde bilgiler çabucak unutulabilir. Bu stratejide öğretmen daha etkin ve bilgili aktaran kişi olup öğrenci çoğunlukla pasif kalmaktadır. Bu durum hem öğrencinin sosyalleşmesini hem de kalıcı öğrenmenin meydana gelmesini engellemektedir. Bu yüzden öğretmen mümkün olduğu kadar öğrencinin derse katılımını sağlamaya çalışmalıdır. Ayrıca sınıfta tartışma açarak öğrencilerin sosyalleşmelerine de yardımcı olmaya çalışmalıdır. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde yeni öğretilecek olan bilgilerin daha önceden öğrenilen bilgilerle ilişkilendirilmesi önemli bir yere sahiptir. Bu sağlanamadığı takdirde öğrenci bilgiyi ezberleme yoluna gidebilir. Öğretmenin sadece bilgiyi sunup geçmesi, vermiş olduğu bilgiyi örneklendirmemesi ezbere öğrenmeye neden olabilir. Bu yüzden öğretmen vermiş olduğu bilgiyi bol örnekle desteklemelidir. Sunuş yoluyla öğretimde sözel olarak sunulan bilgilerin somut olarak görselleştirilmesi de önemli bir yere sahiptir. Yeri geldiğinde bir veya birden çok duyu organına hitap eden materyaller kullanmak da bilgileri somutlaştırmayı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamada önemli bir yere sahiptir. Aşağıda sunuş yoluyla öğretimin uygulanmasına ilişkin bir plan örneği sunulmuştur. Ders Türkçe, sınıf 6, konu zarflar, parantez içinde belirteçler, hedef zarf çeşitlerini kavrayabilme, strateji sunuş yoluyla öğretme. Giriş etkinlikleri. Dikkati çekme ve hedeften haberdar etme. Merhaba çocuklar, tahtaya yansıtacağım tabloyu dikkatlice izleyiniz. Tablo. Daire içinde ana başlık şeklinde zarflar yazısı bulunmakta. Dairenin sağ, sol, üst ve alt kısımlarında oklar işaretiyle tekrardan yeni daireler ve dairelerin içinde 1 zaman zarfı, 2 durum zarfı, 3 yer yön zarfı, 4 azlık çokluk zarfı gibi bir şablon oluşturulmuş. Bugün zarfın tanımı ve zarf çeşitlerini öğreneceğiz. Ön koşul öğrenmeleri gözden geçirme. Öğretmen öğrencilerden fiilin tanımını hatırlayıp hatırlamadıklarını sorar. Tahtaya çeşitli cümleler yansıtır ve fiili bulmalarını ister. Öğrenciler bahçede futbol oynuyorlar. Oynuyorlar kelimesinin altı çizili. Bahçıvan çiçekleri sulamış. Sulamış kelimesinin altı çizili. Örneklerdeki fiilleri kim göstermek ister? Öğrencilerin verdiği yanıtlardan doğru olanlara pekiştireç sunulur, eksik olanlar tamamlanır. Gelişme etkinlikleri. Kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili yeni uyarıcı materyalleri sunma. Öğretmen, önce zarfın tanımını öğrenelim. Fiilleri durum, zaman, yer yön, azlık çokluk ya da soru yoluyla belirten sözcüklere ne denir? Sözcüklere denir diyerek zarfın tanımını yapar. Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Sessizce kelimesinin altı çizili. Bu fırtınalı yağmurlu gecede çok iyi uyamadı. Çok iyi kelimesinin altı çizili. Örnek olan Ayşe oldukça hızlı koşuyordu. Hızlı kelimesinin altı çizili. Örnek olmayan Ayşe hızlı bir öğrencidir. Hızlı kelimesinin altı çizili. Öğretmen birinci örnekte hızlı sözcüğünü fiili nitelediği için zarf olduğunu, ikinci örnekte ise ismi nitelediği için sıfat olduğunu söyler. Öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme. Öğretmen öğrencilerden zarfa örnek vermelerini ister. Sıralar arasında dolaşarak öğrencileri kontrol eder. Eksik ve yanlışlarını düzeltmelerini sağlar. Doğru yapanlara pekiştireç verir. Parantez içinde aferin, çok güzel ve benzeri. Kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili uyarıcı materyalleri sunma. Öğretmen yine aynı tabloyu tepegözle yansıtarak zaman zarfının tanımını yapar. Zaman zarfı eylem soylu sözcükleri zaman bakımından sınırlayan belirteçlere denir. Ne zaman sorusuna cevap verir. Akşama biz de toplanıyoruz. Akşama kelimesinin altı çizili. Parantez içinde zaman zarfı. Artık buradan gitmelisin. artık kelimesinin altı çizili. Parantez içinde zaman zarfı. Öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme. Öğretmen öğrencilerden zaman zarfına örnekler vermelerini ister. Öğrenciler örneklerini yazarken öğretmen arada dolaşarak öğrencilere gerekli rehberliği yapar. Kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili uyarıcı materyalleri sunma. Öğretmen, durum zarfı ise eylem soylu sözcüklerin durumunu belirtir. Nasıl sorusuna cevap verir, der. Annem yavaşça sordu. Yavaşça kelimesinin altı çizili. Parantez içinde durum zarfı. Arkadan sessizce yaklaştı. Sessizce kelimesinin altı çizili. Durum zarfı. Öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme. Öğretmen öğrencilerden durum zarfına örnekler vermelerini ister. Öğrenciler örneklerini yazarken öğretmen arada dolaşarak öğrencilere gerekli rehberliği yapar. Sonuç etkinlikleri. Özet. Öğretmen, evet çocuklar, bugün zarfın tanımı ile zarf çeşitlerinden olan zaman ve durum zarflarını öğrendik, der. Performansı değerlendirme ve dönüt verme. Öğretmen öğrencilerden zarf, zaman zarfı ve durum zarfını tanımlamalarını ve bunlara örnek vermelerini ister. Doğru örnekleri pekiştirir, yanlış örnekleri düzeltir. Kalıcılığı ve transferi sağlama. Öğretmen öğrencilere bir metin dağıtır, o metinde geçen zarfların altını çizmelerini, zaman ve durum zarflarını bulmalarını ister. Öğretmen yarınki derste de diğer zarf çeşitlerini öğreneceklerini söyleyerek dersi bitirir. Buluş yoluyla öğretim. Öğrencilerin kendilerine sunulan örnekleri incelemesi neticesinde bilgiye kendilerinin ulaştığı öğretim stratejisidir. Sunuş yoluyla öğretimin aksine öğretmen bilgiyi aktaran değil, ipuçlarını ve örnekleri hazırlayarak öğrencilerin bilgiye ulaşmalarında rehberlik eden kişi konumundadır. Öğrenci ise bilginin pasif alıcısı değil, bilgiyi etkin bir şekilde keşfeden konumundadır. Buluş yoluyla öğretim aynı zamanda keşif yoluyla öğrenme olarak da adlandırıldığı gibi örnek kural yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi ise ders akışının örneklerin incelenmesinden başlayıp öğrencilerin kuralı bulması şeklinde gerçekleştiği içindir. Brunner, parantez içinde 1977, bir disiplinin kavramsal yapısının öğrenciler tarafından bilim adamı gibi çalışılıp keşfedilmesi yoluyla edildiğini savunmaktadır. Öğrencilerin kavramsal yapıyı keşfedebilmeleri için sezgisel düşünmeleri söz konusudur. Sezgisel düşünme, adım adım birbirini mantıksal bir sıra içerisinde takip eden bir süreç olmaktan öte, öğrencilerin ipuçlarına ve sezgilerine dayalı olarak problemin çözümünü tahmin etmelerini, parantez içinde hipotez, daha sonra bu tahminlerini ispatlamaya dönük olarak veri toplamalarını, bunun neticesinde de çözümü, parantez içerisinde tanımı, bulmalarını içine alan bir süreçtir. Buluş yoluyla öğretim, öğrenci için güdüleyici bir süreçtir. Çünkü öğrenciler süreç boyunca örnekleri incelemekte, örnekler arasındaki ilişkiyi keşfetmeye ve kavramın tanımına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bütün bunları yaparken, öğrencinin etkin olması süreç boyunca öğrenme isteğinin de diri kalmasını sağlamaktadır. Buluş yoluyla öğretimde öğrenci bilgiye kendisi ulaştığından diğer bir deyişle öğrenci öğrenme sürecinde etkin olduğundan öğrenilen bilgilerin kalıcılığı ve transferi sunuş yoluyla öğretime göre daha fazla olmaktadır. Uygulanması. Bu stratejinin başından da ifade edildiği gibi öğrencilere bilgi hazır olarak verilmez. Öğrenciler kendi çabalarına dayalı olarak bilgiyi kendileri keşfeder. Sunuş yoluyla öğretimin tersine buluş yoluyla öğretimde düşünme yolu tüme varımdır. Çünkü öğrenciler tek tek örneklerden, parantez içinde parça, hareketle tanıma, parantez içinde bütün, ulaşmaktadırlar. Buluş yoluyla öğretim şu şekilde uygulanır. Öğretmen bilgiyi temsil eden örnek sunar, öğrenciler sunulan bu örneği betimler, öğretmen öncekine benzer ek örnekler sunar, öğrenciler ikinci örneği betimler, birinci ile karşılaştırır. Öğretmen örnek olan ve örnek olmayan durumları sunar. Öğrenciler bu örnekleri de karşılaştırır. Öğretmen öğrencileri ilişkileri keşfetmeleri yönünde cesaretlendirir. Öğrenciler tanımı ve ilişkileri keşfeder. Öğretmen öğrencilerden yeni örnekler ister. Sınırlılıkları ve dikkat edilecek hususlar. Sunuş yoluyla öğretime göre daha zaman alıcı bir öğretim stratejisidir. Öğrencilerin örnekleri incelemeleri, bu örnekleri karşılaştırmaları, örnekler arasında bağlantıları kurmaları ve sonuca ulaşmaları uzun bir zamanı gerektirebilir. Buluş yoluyla öğretimde örnekler önemli bir yere sahiptir. Uygun örnekler seçilemediği veya öğrenciler yeteri kadar örnek incelemediği takdirde bilgiye ulaşmayabilirler. Bu yüzden öğretmenlerin uygun örnekleri ve yeteri sayıda örnekleri seçmesi, öğrencilerin sonuca ulaşmasında önemli bir etkendir. Aksi takdirde öğrencilerde kavram yanılgıları oluşabilir. Buluş yoluyla öğretimde öğretmenin rehberliği de oldukça önemlidir. Öğretmenin sadece örnek getirmesi yeterli değil, öğrenciler örnekleri incelerken yerinde ve zamanında müdahale ederek uygun soruları sorarak öğrencilerin bağlantıları kurmalarını sağlamalıdır. Bu da bilinenin aksine öğretmenlerin iş yükünü arttıran bir husustur. Kalabalık sınıflarda bu stratejinin uygulanması zordur. Buna ilaveten öğretmen iyi bir planlama yapmadığında sınıf yönetimi problemiyle karşılaşabilir. Aşağıda buluş yoluyla öğretimin uygulanmasına ilişkin bir plan örneği sunulmuştur. Tablo. Bölüm 1. Dersin adı Türkçe. Sınıf 8B. Konu sözcükte anlam. Parantez içinde zıt anlamlı sözcükler. Süre 40 dakika. Bölüm 2. Öğrenci kazanımları hedefler. Karşıt anlamlı sözcükleri kavrar, karşıt anlamlı sözcükleri cümle içinde kullanır. Kullanılan strateji, buluş yoluyla öğretim, taksim, keşif yoluyla öğrenme. Kullanılan teknik, soru-cevap, örnek olay. Öğretme-öğrenme etkinlikleri. Bölüm 3. Öğretme-öğrenme etkinlikleri. Dikkati çekme ve öğretmenin örnekleri sunması. Yukarıda aşağı, yukarı, gündüz, gece kelimeleri yer almakta ve bu kelimelerin üstlerinde de gecenin üstünde ay, gündüzün üstünde güneş, yukarı kelimesinin üstünde yukarıyı gösteren bir ok işareti, aşağı kelimesinin üzerinde aşağıyı gösteren bir ok işareti görselleri yer almaktadır. Öğretmen bu şekilleri tahtaya yansıtır ve öğrencilerden iki şekil arasındaki ilişkiyi düşünmelerini ister. Öğrencilerin örnekleri betimlemesi. Öğrencilerden şekillerin dikkatlerini çeken yönleri söylemeleri istenir. Öğrenciler tarafından bu şekiller arasında karşıtlık olduğunu öğrencilerce söylenir. Öğretmenin ek örnekler vermesi. İleri, geri, boş, dolu kelimeleri. İleri kelimesinin üzerinde ileriyi gösteren bir ok işareti. Geri kelimesinin üzerinde geriyi gösteren bir ok işareti. Boş kelimesinin üzerinde içi boş bir dairenin olması. Dolu kelimesinin üzerinde içi dolu bir daire görselleri yer almaktadır. Öğretmen öğrencilerden yukarıdaki şekilleri incelemelerini ve aralarında nasıl bir ilişki olduğunu söylemelerini ister. Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve önceki örneklerle karşılaştırması. Örneklerde gece ve gündüz karşıtlığı, aşağı ve yukarı karşıtlığı, ileri ve geri karşıtlığı, boş ve dolu karşıtlığı ifade ettiği öğrencilerden söylemeleri beklenir. Bu ifadelerin durumlarının tersini ifade ettikleri öğrencilerce belirtilmesi beklenir. Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması. Örnek olan, uzaklardan bir ırmak akan gönlümün kıyısına, yakınıma doğru. Uzaklardan ve yakınıma kelimelerinin altı çizili. Örnek olmayan, benim sana olan sevgim sende olmayan duygu kadar. Olan ve olmayan kelimelerinin altı çizili. Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları. Öğrenciler uzak ve yakın sözcüklerinin birbirinin karşıtı olduğunu söyler. Örnek olmayan durumdaki kelimelerin zıt anlam değil, olumsuz anlam ifade ettiğini söylemeleri beklenir. Öğretmenin öğrencilerce teşhis edilen özellikleri ilişkileri ve ilkeleri vurgulaması. Öğretmen öğrencilere söyledikleriniz doğru, verdiğimiz örneklerdeki altı çizili olan kelimelerin ortak özellikleri birbirinin tersi anlamları ifade etmeleridir, der. Öğrencilerin tanımları, ilkeleri ve özellikleri ifade etmeleri. Öğretmen, arkadaşlar, verdiğimiz örneklerde ileri, geri, aşağı, yukarı gibi ifadeler karşıt anlamlıdır. Karşıt anlamlı sözcüklerin özelliklerini söylemenizi istiyorum, der ve öğrencilerden karşıt anlamlı sözcük, birbirine karşıt, birbirinin tersi anlamları ifade eden sözcüklere denir ifadesini söylemelerini bekler. Öğretmenin öğrencilerden ek örnek istemesi. Öğretmen öğrencilere onların da örnekler verebileceklerini söyler. Bu yıl ağaçlar çok elma verdi, geçen yıl az vermişti. Çok ve az kelimelerinin altı çizili. Bu elbise sana dar, bana geniş gelir. Dar ve geniş kelimelerinin altı çizili. Öğretmen doğru örnek verenlere pekiştireç verir. Yanlış yapanlara ise hatalarını düzeltici ipuçları verir. Kalıcılığı sağlama ve transfer. Daha önce öğrenilen eş anlamlı sözcüklerle bu derste öğrenilen karşıt anlamlı sözcüklerin olduğu bir hikaye yazmaları istenir. Araştırma inceleme stratejisi. Yapılandırmacı öğrenme kuramını temele alan bir öğretim stratejisidir. Bu yüzden yapılandırmacı kuramın öğretime uygulanışının en tipik örneklerindendir. Araştırma inceleme stratejisinde öğrenciler bilimsel yöntemi kullanarak gerçek yaşam problemlerini çözer. Araştırma inceleme stratejisinde amaç öğrencilere bilgi yüklemek değil, var olan bilgilerini kullanarak karşılaşmış oldukları problemleri çözmelerini sağlamak ve bu sayede de öğrencilere problem çözme becerisini kazandırmaktır. Öğretmenin görevi bilgi aktarmak değil, öğrencinin problem çözmesini kolaylaştırmaktır. Öğrenci ise bilginin pasif alıcısı olmayıp problem çözücüsüdür. Araştırma inceleme stratejisi, dersin üst düzey hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir öğretim stratejisidir. Bu stratejide öğrencilerin var olan bilgilerini kullanarak yeni bir problem çözmeleri, eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirirken, öğrencilerin sonuçta yeni ve özgün bir çözüme ulaşması yaratıcılıklarını geliştirir. Sürecin sonunda elde ettikleri bulguların doğruluğunu sorgulamaları, aynı zamanda süreci yeniden gözden geçirmeleri de üst bilişsel düşünme, parantez içinde metabiliş özelliklerini geliştirir. Araştırma inceleme stratejisi sınıf içerisinde başlayıp sınıfın dışında da devam eden bir stratejidir. Çünkü öğrencilerin bireysel veya küçük gruplar halinde probleme çözüm üretmeleri için bazen sınıf dışında da gözlemler, deneyler, görüşmeler, anketler, testler vesaire yapmaları gerekebilir. Bu durum bir yandan öğrencilerin sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda okulda elde edilen bilgilerin gerçek yaşama aktarılmasını sağlar. Böylece okul ile gerçek yaşam arasında bağ kurulması da sağlanmış olur. Uygulanması. Araştırma inceleme stratejisinde ders bilimsel yöntemin uygulanması şeklinde gerçekleştirilir. Bir, problemin belirlenmesi. Bu aşamada öğrenci merak duygusunu ortaya çıkaran bir sorunla veya anlam veremediği, açıklayamadığı bir problemle karşı karşıya bırakılır. Öğrencilerin problemi net bir şekilde ortaya koymasını sağlayabilmek ve somutlaştırabilmek amacıyla problemin sınırları çizilerek problem cümlesine dönüştürülür. Çözüme kavuşturulacak olan problemin iyi seçilmesi, araştırma inceleme stratejisinde önemli bir yere sahiptir. İyi bir problemde bulunması gereken özellikler şunlar olmalıdır. Problem gerçek olmalıdır. Yani öğrencilerin yakın çevrelerinde karşılaştıkları bir problem olmalı. Bu şekilde bir problem öğrenci için anlamlı ve motive edici olabilir. Problem yarı yapılandırılmış olmalıdır. Problem hakkında tüm bilgiler verilmeli, problemi öğretmen rehberliğinde öğrenci belirlemelidir. Yine problemin çözümünde izlenecek yolun ne olacağına öğretmen rehberliğinde öğrenci karar vermelidir. Problem açık uçlu olmalıdır. Problemin kendi özgün çözümlerini ortaya koymalarına fırsat vermelidir. Öğrencilerin kendi özgün çözümlerini ortaya koymalarına fırsat vermelidir. Öğrenciler için çözüm yolu ve ulaşılan çözüm farklılık göstermelidir. Öğrencilerin düzeyine uygun olmalıdır. Ne çok kolay ne de çok zor olmalıdır. Öğrencilerin mevcut bilgileri ve çözemeyecekleri kadar zor, araştırma ve inceleme yapma neticesinde çözebilecekleri kadar kolay olmalıdır. Öğrenciler uygun yol ve yöntemi kullandıklarında problemin çözümünü ortaya koyabilmelidirler. 2. Hipotezlerin (parantez içinde denence) öne sürülmesi. Bu aşamada öğrenciler problemin çözümüne ilişkin yargılarını, tahminlerini ortaya koyarlar. Hipotezler doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak bilinmeyip öğrenciler tarafından sınanacak olan yargılardır. 3. Veri toplama (parantez içinde hipotezlerin test edilmesi). Öğrenciler öne sürmüş oldukları hipotezlerin doğru mu, yanlış mı olduğunu ispatlamaya dönük deney ve gözlemler yaparlar. 4. Verilerin analizi. Elde edilen veriler işlenerek istatistiksel işleme tabi tutulur. Böylece anlamsız olan veriler öğrenciler için anlamlı hale gelmiş olur. 5. Sonuç. Veriler analiz edildikten sonra değerlendirilerek karar verilir ve bir yargıya varılır. Böylece problem çözülmüş olur. Sınırlılıkları ve dikkat edilecek hususlar. Araştırma-inceleme stratejisinde öğretmenin rehberliği önemli bir yere sahiptir. Öğretmen öğrencilerin yerine tüm kararları kendisi vermemeli, yine onların yapması gereken şeyleri kendisi yapmamalıdır. Aynı zamanda öğrencileri iyi bir problem çözücü olarak da kabul etmemelidir. Gerekli olan açıklamaları başta açık ve net bir şekilde yapmalı, öğrencilere sürecin başından sonuna kadar neyi nasıl yapacaklarına dair yönerge sunmalıdır. Her aşamada desteğini yavaş yavaş azaltarak sunmalıdır. Öğretmen öğrenciye her aşamada yeteri kadar rehberlik etmediği takdirde öğrenciler problemi çözemeyebilirler ve bunun neticesinde öz yeterlik inançları düşebilir. Araştırma-inceleme stratejisi öğrenci için zaman alıcı bir öğretim stratejisidir. Bu yüzden konu merkezli anlayışın sahip olduğu, yarışmaya dayalı sınav sistemlerinin bulunduğu eğitim sistemlerinde öğrenci ve öğretmenler için zaman kaybı olarak görülebilir. Öğrencilerin etkin olduğu bir öğretim stratejisi olduğundan, öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmalarını gerektirdiğinden ve etkinlikler sınıf dışında da devam edebildiğinden öğrencilerin takibi zorlaşabilir ve bu da sınıf yönetimini zorlaştırabilir. Araştırma-inceleme stratejisi üst düzey özelliklerin kazandırılmasında etkili bir öğretim stratejisidir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için öğrencilerin temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin temel bilgilerinin eksik olduğu durumlarda etkili olarak uygulanamaz. Bu yüzden önce öğrencilerin temel bilgilerinde eksiklikler varsa tamamlanmalı, yanlış öğrenmeler gerçekleşmişse düzeltilmelidir. Ders, fen ve teknoloji. Konu, çimlenmeye etki eden faktörler. Kazanım, çimlenmeye etki eden faktörlerin çimlenmedeki etki derecelerini kavrar. Strateji, araştırma-inceleme stratejisi. Eğitim durumu. Tablo şeklinde bir örneğimiz var. Dersin bölümleri, öğretme-öğrenme etkinlikleri. Dikkat çekme, hedeften haberdar etme. Öğretmen elinde iki tane saksıda çiçekle gelir ve çiçeklerden biri solgun, diğeri canlıdır. Solgun olan çiçeğin neden solgun olabileceğini sorar. Öğrenciler yetersiz koşullardan dolayı cevabını verir. Öğretmen bu koşulların neler olabileceğini sorar. Öğrencilerden su, ışık, sıcaklık cevabını vermelerini sağlayacak şekilde öğretmen öğrencileri yönlendirir. Öğretmen doğru diyerek, "Bugün çimlenmede etkili olan koşulları araştırarak öğreneceğiz," der. Problemi belirleme ya da tanımlama. O halde bugün araştırarak, deney yaparak çözüme kavuşturacağımız problemimizi tam olarak ifade edip tahtaya yazalım, der. Çocukların cümleleri doğrultusunda çimlenmede etkili olan faktörler nelerdir problemini ifade etmeleri sağlanır. Problemin olası çözümlerini ifade etme. Öğrencilere problemin geçici çözümünü buldurmak için şu soru sorulabilir. Bitkinin sağlıklı büyümesi, çimlenmesi için neden su, ışık, sıcaklık gereklidir? Öğrenciler muhtemelen su ile bitki gelişimini, güneş ışığı ile belli sıcaklıkta yetişmesinin mümkün olacağını ifade ederler. Bitkinin gelişimi için bunların şart olduğunu söylerler. Problemin olası çözümlerinin ifade edilmesi. Öğrencilerin bu cevapları tahtaya yazılır. Su tohum tarafından emilip gelişimi sağlar. Yeterli miktarda, yani çok sıcakta ya da çok soğukta değil, 18 derece 25 derece sıcaklık olmalıdır. Verilerin toplanması. Öğrenciler gruplara ayrılır. Birinci grup bitkiyi ışık görmeyen yere koyup ıslatır. İkinci grup ışık gören yere koyar ancak sulamaz. Üçüncü grup buzdolabına koyar ve sular. Bunlar bir hafta boyunca bekletilir. Verilerin analizi, denencelerle karşılaştırılması ve yorumlanması. Kayıt sonuçları bütün gruplarda toplanır. Küçük bir tablo tekrardan. Tablonun bir tarafı ortam, bir tarafı sonuç alt başlığı altında sıralanmıştır. Ortam, ışık görmeyen ancak sulanan bitki. Sonuç, çimlenme için gerekli olan ışıklar olmadığından çimlenme yavaşladı. Ortam, ışık gören ancak sulanmayan bitki. Sonuç, tohumlar pamuktaki su bitinceye kadar çimlendi fakat pamuk kuruyunca çimlenme durdu. Ortam, buzdolabında ve sulanan bitki. Sonuç, çimlenme görülmemiştir. Öğretmen şimdi bu elde ettiğimiz verileri özetleyelim der ve öğrencilerin özet yapmalarına rehberlik eder. Işık görmeyen ancak sulanan bitkilerin çimlenmesinin yavaşladığı sonucuna ulaşır ve ışığın etkisinin anlaşılması sağlanır. Işık gören ancak sulanmayan bitkilerin çimlenmesinin durduğunun anlaşılması sağlanır. Tohumun çimlenmesi için sıcaklığın yeterli miktarda olması gerekir. Düşük veya yüksek sıcaklıklarda çimlenme süresi çok uzar, çimlenme yavaşlar. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda ise çimlenme gerçekleşmez. Çimlenme 18-25 derece civarında olmalıdır. Bu nedenle sıcaklık buzdolabı gibi ortamda çok düşük olduğundan çimlenme görülmeyeceği cevabına ulaşmaları sağlanır. Deney sonuçları ile denenceleri karşılaştırılır. Öğretmen tekrar çimlenmeye etki eden faktörleri nelerdir sorusunu sorup öğrencilerin deney sonucunu yorumlamalarını ve başka nelerin etki edebileceğine örnek vermelerini ister. Tablo sonu. Okulda öğrenme. Carroll okulda öğrenme kuramını bireysel farklılıklar üzerine kurmuştur. Öğrencilerin farklı öğrenme hızlarına sahip olduklarını ve öğrencilere ihtiyaç duydukları fırsat, parantez içinde süre, verildiğinde tüm öğrencilerin öğrenebileceğini öne sürmektedir. Yavaş öğrenen öğrenciler de kendilerine fırsat verildiğinde hızlı öğrenen öğrencilerle aynı şeyleri öğrenebilirler. Carroll, okulda öğrenme kuramının ilkelerini zaman kavramını kullanarak açıklamaktadır. Carroll'ın okulda öğrenme kuramını açıklamada kullandığı kavramlardan yetenek, öğretimden yararlanma yeteneği ve sebat, öğrenci özellikleri ile ilgiliyken fırsat ve öğretimin niteliği ise öğretimle ilgili kavramlardır. Bu kavramlar aşağıda açıklanmıştır. Yetenek, Carroll kendisinden daha önceki uzmanlardan farklı olarak yeteneği bir konuyu öğrenebilme veya bir beceriyi etkili olarak yerine getirebilme olarak değil de öğrencilerin bir konuyu öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu zaman olarak tanımlamıştır. Yani yetenek, öğrencilerin bir konuyu öğrenme hızları olarak da ifade edilebilir. Öğretimden yararlanma yeteneği. Öğrencilerin yeni öğretilecek olan konuyu öğrenebilmesi için gerekli olan ön bilgileri ifade etmektedir. Öğretim sürecinin başında öğrencilerin ön bilgileri tam olduğunda öğrencilerin yeni konuyu öğrenmesi daha kolay olmakta ve öğretim için harcanan süre daha kısa olmaktadır. Sebat. Öğrencinin bir konuyu öğrenirken istekli olarak harcadığı zamanı ifade etmektedir. Öğrencinin yüksek motivasyona sahip bir şekilde istekli olarak öğrenmeye harcadığı zaman ne kadar çok olursa öğrenci bir konuyu o kadar daha fazla öğrenir. Fırsat. Öğrenciye tanınan süreyi ifade etmektedir. İhtiyaç duyduğu kadar süre tanındığında tüm öğrenciler öğrenebilir. Öğretmenin öğrenciye ihtiyaç duyduğu kadar fırsat tanıması öğrencilerin öğrenme düzeyini arttırır. Öğretimin niteliği. Okulda gerçekleştirilen öğretimin öğrencinin öğrenmesini sağlanmasıdır. Diğer bir deyişle okulda yapılan öğretimin öğrenci için yeterli olması, öğretime fazladan ihtiyaç duyulmamasıdır. Öğretimin ek süre gerektirmeyecek şekilde yapılması da öğretimin niteliğini göstermektedir. Bu kurama göre öğrencinin öğrenme düzeyi, öğrencinin öğrenme sürecinde etkin ve istekli bir şekilde geçen zamanın parantez içinde sebat, öğrencinin öğrenmesi için gerekli olan zamana parantez içinde yetenek oranının fonksiyonudur. Kısaca, öğrencinin gerçekten öğrenebilmek için harcadığı süre ne kadar fazla olursa öğrenme düzeyi de buna bağlı olarak artar. Tam öğrenme modeli. Bloom tarafından önerilen bu model, Carroll'ın okulda öğrenme kuramını temel almıştır. Bloom, öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkili olan birçok etken bulunduğunu, bunlardan bir kısmının öğretmen tarafından değiştirilebilen, bir kısmının ise öğretmenler tarafından kısa sürede değiştirilemeyen etkenler olduğunu savunmaktadır. Öğretmenin değiştirebilme gücüne sahip olduğu ve öğrenmeyi sağlamada en fazla etkisi olan etkenler belirlenip kontrol altına alındığında öğrencinin öğrenme düzeyinin en üst seviyelere kadar çıkarabileceğini öne sürmektedir. Tablo 7.1 Tam öğrenme modelinin değişkenleri. Tablo soldan sağa öğrenci nitelikleri. Bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş davranışları, öğretim, öğrenme ünitesi veya üniteleri, öğretim hizmetinin niteliği, öğrenme ürünleri, öğrenme düzeyi ve çeşidi, duyuşsal ürünler, öğrenme hızı. Bu modelin giriş davranışları ve öğretim hizmetinin niteliğini arttıran değişkenleri bağımsız değişkenler olup, bağımsız değişenler olup, öğrenme ürünleri ise bağımlı değişkenidir. Bu modele göre ünitenin başında öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri ne kadar tam ve yüksek olursa, süreç esnasında yapılan öğretim ne kadar nitelikli olursa, ünitenin sonunda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri ile öğrenme hızlarında o denli bir artış meydana gelir. Modelin değişkenleri kısaca şu şekilde açıklanabilir. 1. Öğrenci nitelikleri. Giriş davranışları öğrencilerin ünitenin başında sahip oldukları özellikleri göstermektedir. Bu davranışların öğretim sürecinin başında tam veya yeterli düzeyde olması öğrenme ürünlerini oldukça güçlü bir şekilde etkilemektedir. Giriş davranışları bilişsel ve duyuşsal olmak üzere ikiye ayrılmakta. Aşağıda sırasıyla önce bilişsel, sonra duyuşsal giriş davranışları açıklanmıştır. Bilişsel giriş davranışları. Öğrencilerin öğretim sürecinin başında sahip oldukları zihinsel özellikleri ifade etmektedir. Genel bilişsel giriş davranışları öğrencilerin okuduğunu anlama ve sayısal yeteneğini ifade etmekte olup, öğretmen tarafından değiştirilebilen bir özelliğe sahip değildir. Bu yüzden öğretim esnasında bunun göz önünde bulundurulmaması gerekir. Özel giriş davranışları ise her dersin konularına göre değişiklik gösterebilmektedir. Özel giriş davranışları öğrencilerin sahip oldukları ön bilgileri ifade etmektedir. Ön bilgiler öğrenme ürünleri üzerindeki en güçlü faktörlerdir. Ve öğrenme ürünlerindeki meydana gelen artışın %50'sinin ön bilgilere bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden öğretim sürecinin başında öğrencilerin yeni konuya ilişkin ön bilgilere sahip olup olmadıkları tespit edilmeli, ön bilgilerinde eksiklikleri varsa tamamlanmalı, yanlış öğrenmeler anında düzeltilmelidir. Duyuşsal giriş özellikleri. Duyuşsal giriş özellikleri öğrencilerin öğretim sürecinin başında derse karşı olan ilgileri ve tutumları ile akademik özgüvenlerini ifade etmektedir. Öğrencilerin dersin başında derse karşı olan ilgilerinin ve tutumlarının yüksek olması, dersi öğrenebileceklerine ilişkin kendilerini olumlu olarak algılamaları, öğrenme ürünleri üzerinde %25 etkiye sahiptir. 2. Öğretim hizmetinin niteliği. Öğretim gerçekleştirilirken öğretmenin daha iyi bir öğrenme sağlayabilmek amacıyla çeşitli değişkenleri işe koşması olarak ifade edilebilir. Öğretim hizmetinin niteliğini arttıran bu değişkenler bütün olarak ele alındığında öğrenme ürünlerinin %25'ini etkileme gücüne sahip olduğu bulunmuştur. Bu değişkenler ipucu, katılım, dönüt, düzeltme ve pekiştirmedir. Sırasıyla bu değişkenler hakkında bilgilere yer verilmiştir. İpucu, parantez içinde işaretler. Öğretmen tarafından istendik davranışları ortaya çıkarabilmek amacıyla ortama konulan uyarıcılara ipucu denilmektedir. İpucu, öğrenciye neyi öğreneceği ve bunu nasıl öğreneceği hakkında bilgi veren uyarıcılardır. Diğer bir deyişle öğrenciye rehberlik eden, onu öğrenmeye yönlendiren uyarıcılar ipucu görevi görür. Öğretmenin sözel açıklamalar yoluyla dersin hedeflerinden haberdar etmesi, tablolar ve kavram haritaları yoluyla ön örgütleyicileri sunması, etkinlikleri nasıl yapacakları hakkında yönergeler vermesi, daha önce yapılan etkinlikleri ve materyalleri model olarak göstermesi, öğrencileri düşündürücü sorular sorması birer ipucu örneğidir. Katılım. Öğrencilerin kendilerine sunulan ipucuyla etkileşim halinde olmasıdır. Diğer bir deyişle o derste kazandırılmak istenilen davranışları elde etmeye dönük olarak öğrencinin gerek açık bir şekilde gerekse örtük olarak öğretim sürecine dahil olmasına katılım denilmektedir. Katılımın düzeyi sunulan ipucuna bağlıdır. İpucunun öğrencinin düzeyine uygunluğu, ilgi çekiciliği ve öğrenci için anlamlılığı öğrenci katılımını etkiler. Öğrencilerin derse katılım düzeyleri ve öğrenme ürünleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dönüt. Öğrenciye katılımın sonuçları hakkında bilgi vermektedir. Diğer bir deyişle öğrenciye göstermiş olduğu bir davranışın, parantez içinde bilgi yapılarının doğru olup olmadığı hakkında bilgilendirmektir. Öğrenci bir katılım gösterdiğinde, örneğin bir soruya cevap verdiğinde, bir psikomotor uygulama yaptığında veya bir ödev hazırladığında yapmış olduğu şeyin doğruluğunu bilmek ister. Öğretmenin de beklenilen bu bilgilendirmeyi yapmış olması dönüt görevi görür. Düzeltme. Öğrencinin göstermiş olduğu yanlış davranışın doğru hale getirilmesine düzeltme denilmektedir. Düzeltme işleminin öğretmen tarafından doğrudan açıklama yoluyla yapılmasından ziyade öğretmen rehberliğinde uygun ipuçları ile kendisinin yapmasına fırsat sağlaması önemli bir yere sahiptir. Düzeltme işleminin anında yapılması da önemli bir husus olarak karşımıza çıkar. Çünkü bir bilginin yanlış olarak öğrenildiği tespit edilmişse ve bu anında düzeltilmemişse yanlış öğrenilen bilgi kalıcı hale gelebilir ve daha sonra düzeltmek çok zor veya imkansız olabilir. Ayrıca ön koşul öğrenmelerin söz konusu olduğu bir durumda öğrenci bir kavramı yanlış öğrenmişse o kavram kullanılarak öğrenilen yeni kavramlar da yanlış olur. Pekiştirme. Pekiştirme, istendik öğrenmeler gerçekleştikten sonra o istendik davranışın kalıcı hale gelmesi için sunulan uyarıcıları ifade etmektedir. İstendik davranışlardan sonra pekiştireç, parantez içinde ödül, verildiğinde bu davranışların ortaya çıkma olasılığı artmış olur. Öğrenci bir bilgiyi doğru bir şekilde ifade etmiş ve bu da öğretmen tarafından sunulan bir uyarıcıyla pekiştirilmişse, öğrenci o uyarıcıyla tekrar karşılaştığında hep aynı cevabı verir. 3. Öğrenme ürünleri. Öğretim sürecinin sonunda öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliklerini ifade etmektedir. Tam öğrenme modelinde öğrencilerin bilişsel özelliklerinde derse karşı olan ilgi ve tutumları ile özgüvenlerinde %90'lara ulaşan bir artış meydana gelmesi beklenir. Bu modelde eğer dersin üniteleri arasında bir ön koşul özelliği varsa, bir ünitenin tam öğrenilmesi diğer ünitenin ön koşulunun tamamlandığı anlamına geldiği için ileri üniteler için harcanan süre de yavaş yavaş azalır. Uygulanışı. Tam öğrenme modeli, öğrenciler arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirebilmek amacıyla geliştirilmiş bir modeldir. Modelin değişkenleri de göz önünde bulundurulduğunda tam öğrenme modeli şu şekilde uygulanabilir. 1. Öğrenme ünitesi analiz edilir ve o öğrenme ünitesiyle öğrencilere kazandırılacak olan kazanımlara karar verilir. 2. Yeni öğretilecek olan ünitenin ön koşul öğrenmelerinin neler olduğu tespit edilir. 3. Öğrencilerin ön koşul öğrenmelerinin tam olup olmadığının tespit edilebilmek amacıyla bilişsel giriş davranışları, parantez içinde BGD testi geliştirilir ve uygulanır. 4. Öğrencilerin ön bilgilerinde eksikler varsa tamamlanarak, yanlış öğrenmeler düzeltilerek öğrenciler yeni üniteyi öğrenmeye hazır hale gelirler. 5. Yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasına dönük öğretim etkinlikleri uygulanır. Öğrencilerin katılımını sağlamaya dönük ipuçları sunulur. Öğrencilerin katılımları neticesinde dönüt verilir. Doğru davranışlar pekiştirilir, yanlış davranışlar düzeltilir. 6. Öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemeye dönük izleme değerlendirmesi yapılır. 7. Tam öğrenme ölçütüne ulaşmış hızlı öğrenen öğrencilerin zenginleştirilmiş etkinliklerle uğraşması sağlanır. 8. Tam öğrenme ölçütüne ulaşamayan öğrenciler için uygulanandan farklı yollar izlenerek onların yeniden tam öğrenme ölçütüne ulaşmaları sağlayabilmek amacıyla tamamlama öğretimi gerçekleştirilir. 9. Tamamlama öğretiminden geçen öğrencilere paralel izleme testi uygulanır ve yeni üniteye geçilir. Yukarıda da görüldüğü gibi öğrenciler öğrenme ünitesine birlikte başlamakta ve üniteyi de birlikte bitirmektedirler. Bu modelde hızlı öğrenen öğrenciler öğrendikleri bilgileri kalıcı hale getirmeye dönük farklı etkinliklere uğraşarak öğrenen öğrencileri de beklemektedirler. Yani tüm öğrencileri, üniteleri tam öğrendikten sonra bir diğer üniteye geçilmektedir. Sınırlılıkları, tam öğrenme modelinde hızlı öğrenen öğrencilerin yavaş öğrenen öğrencileri bekledikleri ifade edilmişti. Bu durum, 1. Hızlı öğrenen öğrencileri yavaşlatabilir ve derse karşı olan ilgilerini azaltan bir etken olabilir. 2. Öğrencilerin öğrenme düzeyini arttırılmasına karşın öğretim için ayrılan zamanı uzatabilir. 3. Sınıf yönetimini zorlaştırabilir. Tam öğrenme modelinin uygulanması geleneksel yönteme göre zor ve zahmetli bir süreçtir. Bilişsel giriş davranışları testinin hazırlanması ve uygulanması, izlenme testinin hazırlanması, tamamlama öğretimi, zenginleştirilmiş etkinliklerin planlanması ve uygulanması öğretim için harcanan sürenin uzamasına neden olan başlıca etkenlerdir. Örnek: Bölüm 1. Dersin adı Türkçe. Sınıf 6C. Konu: Bağlaçlar, bağlaçların edatlarından ayrılan yönleri. Süre: 40 dakika. Bölüm 2. Öğrenci kazanımları, bağlaçların tanımını yapar, bağlaçların cümle içindeki görevlerini kavrar. Kullanılan strateji, tam öğrenme modeli. Bölüm 3. Öğretme, öğrenme etkinlikleri. Dikkati çekme, öğrencileri hedeften haberdar etme. Öğretmen tahtaya bilinen bağlaçları ve içinde bağlaç bulunabilecek birkaç tane cümle yazıp bağlaç yerlerini boş bırakır. Boş bırakılan yerlere bağ işaretini koyar. Parantez içinde dikkati çekme. 1. Serkan Çalışkan ... disiplinli bir öğrencidir. 2. Çalışırken hızlı ... kontrollü hareket etmeli. 3. Ali ... kardeşi bu akşam bize gelecekti. 4. Kimliğini ... ehliyetini burada bırakmalısın. 5. İçeriye girin ... sakın gürültü yapmayın. Öğrencilere bu bağların yerine boş bırakılan yerlere hangi sözcüklerin geleceğini sorar, cevaplarının doğruluğuna dair dönüt vermez. Bu derste bağlaçların ne anlama geldiğini ve işlevlerini öğreneceklerini söyler. Parantez içinde hedeften haberdar etme. Bilişsel giriş davranışları. Öğretmen bir önceki derslerde öğrendikleri özne, nesne, sıfat ve zarf sözcüklerini hatırlamalarını sağlar. Ön koşul öğrenmelerini tamamlama öğretimi. Öğrenme eksiği olan öğrenciler için öğretmen çeşitli alıştırma yaprakları dağıtır. Öğretme, öğrenme etkinliklerini uygulama. Öğretmen dersin başında tahtaya yazdığı cümleleri göstererek öğrencilerden boş yerlere nelerin gelebileceğini söylemelerini sağlar. Serkan çalışkan, ... disiplinli bir öğrencidir. Çalışırken hızlı, ... kontrollü hareket etmeli. Ali, ... kardeşi bu akşam bize gelecekti. Birinci cümledeki boşluğa ve bağlacı geleceğini ve sıfatları bağladığını, ikinci cümledeki boşluğa ve bağlacı geleceğini ve zarfları bağladığını, üçüncü cümledeki bağın yerine ile bağlacı geleceğini ve özneleri bağladığını, öğretmen yeni örnekleri sunar ve incelemelerini ister. Kimliğini, ... ehliyetini burada bırakmalısın. İçeriye girin, ... sakın gürültü yapmayın. Dördüncü cümledeki boşluğun yerine veya bağlacı geleceğini ve nesneleri bağladığını, beşinci cümledeki boşluğun yerine ama bağlacı geleceğini ve anlamca ilgili cümleleri birbirine bağladıklarını söylemeleri sağlanır ve rehberlik edilir. Tüm bunlar söylendikten sonra öğretmen öğrencilere bağlaçların tanımını yapmalarını sağlar. Bağlaç, tek başına anlamı olmayan eş görevli sözcükleri, söz gruplarını ve cümleleri bağlayan sözcüklerdir. İzleme değerlendirmesini yapma. Bağlaçların cümlelerin nerelerinde kullanılmaları gerektiğini, edatlardan ayrılan yönleri ile ilgili izleme testi uygulanır. Eğer konunun %70'i anlaşılmadı ise düzeltme etkinlikleri uygulanır. Konuyu iyi anlayanlar içinse daha da zenginleştirilmiş etkinlikler uygulanır. İleride olan için zenginleştirilmiş etkinlikleri uygulama. Alıştırmaları çabucak ve tam doğru olarak bitiren öğrenciler için hem edat hem bağlaç yerine kullanılan sözcüklerle ilgili daha zor sorular sorar. Çevrelerinde bunlara örnek olabilecek bir paragraf yazmalarını ister. Düzeltme etkinliklerini uygulama. Alıştırmaları gerektiği gibi tamamlayamayan öğrenciler için düzeltme etkinlikleri uygulanır. Zarfları, sıfatları, isimleri, cümlenin öğelerini ve cümleleri bağlayan bağlaçlarla ilgili tekrar çeşitleri örnekler gösterilir. Paralel izleme değerlendirmesi. Tamamlama eğitimi yapılan öğrencilere edat ve bağlaçları kapsayan yeni bir paralel izleme testi yapılır. Test yapıldıktan sonra yeni üniteye geçileceği söylenir ve öğrencilere ev ödevi verilerek ders bitirilir. Öz düzenlemeli öğrenme. Öz düzenlemeli öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine üst bilişsel, motivasyonsal ve davranışsal olarak katılması şeklinde tanımlanabilir. Öğrencilerin öğrenme sürecine üst bilişsel olarak katılmaları, kendi öğrenme süreçlerinin farkında olduklarını ve kendi hedeflerine ulaştıracak stratejileri seçip bunları izlediklerini ifade etmektedir. Öğrencilerin öğrenme sürecine motivasyonsel olarak katılması ise öz yeterlik inançlarının yüksek olmasına, öğrencilerin öğrenmek için içsel olarak güdülendiklerine işaret etmektedir. Öğrencilerin bu sürece davranışsal olarak katılması ise onların öğrenme stratejilerini kullanarak, ortamı düzenleyerek veya ihtiyaç duyduklarında yardıma başvurarak öğrenme sürecine katıldıklarını göstermektedir. Öz düzenlemeli öğrenme, öğrencilerin kendi hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla öğrenme sürecini planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi neticesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaları şeklinde tanımlanabilir. Öz düzenlemeli öğrenmenin teorik temelleri. Öğrenme kuramları, insanın nasıl öğrendiği sorusuna cevap vermeye çalışan kuramlar olup, öğrenmenin meydana geliş şeklini birbirinden farklı bir şekilde açıklayarak farklı birer kuram olmuşlardır. Tüm kuramların nihai amacı, insanın nasıl kendi kendine öğrenebilen bireyler haline gelebileceğini ortaya koymaktadır. Bu yüzden öğrenme kuramları insanda öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklamakla kalmamış, aynı zamanda insanın kendi davranışlarını bağımsız bir şekilde yönetme becerisini nasıl kazanabileceğini de açıklamaya çalışmıştır. Öz düzenlemeli öğrenme teorileri bu süreçleri birbirinden farklı kavramlarla açıklamalarına rağmen dayandıkları varsayımların aynı olduğu söylenebilir. Bu teorilere göre öğrenciler kişisel olarak kendi öğrenme kabiliyetlerini geliştirebilir, etkili bir şekilde kendi öğrenme çevrelerini seçebilir veya oluşturabilir, ihtiyacı olan öğretimin şeklini ve miktarını seçebilir. Buna göre öz düzenlemeli öğrenme teorilerinin öğrencinin kendi öğrenme sürecine etkin katılan ve kendi öğrenme sürecini etkin olarak yönlendirebilen bir yapıya sahip olduğunu varsaydıkları söylenebilir. Davranışçı kuramlara göre öğrenmede dışsal çevre, diğer bir deyişle uyarıcılar önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler kendilerine sunulan uyarıcıyla etkileşime geçmeleri neticesinde öğrenirler. Öğrencilere sunulan ipucunun ve buna bağlı olarak öğrencinin etkin katılımının neticesinde öğrenme meydana gelir. Öğrenmenin meydana gelebilmesi için öncelikli olarak istendik davranışın her ortaya çıkışında pekiştirilmesi gerekir. Davranış kazandırıldıktan sonra pekiştiricinin miktarı azaltılarak ne zaman (parantez içinde) değişken aralıklı ve hangi davranıştan sonra (parantez içinde) değişken oranlı verileceği de gizlenerek bu davranışın kalıcı hale gelmesi sağlanır. Öğrencilerin ilk gösterdiği davranışsal dışsal pekiştireçler yoluyla pekiştirilir. Süreç ilerledikçe, yani öğrenci davranışı kazanmaya başladıkça, dışsal pekiştirecin miktarı azaltılarak öğrencilerin kendi davranışını kendisi pekiştirir hale gelmesi amaçlanır. Bilgiyi işleme kuramı açısından ele alındığında ise öz düzenlemeli öğrenme üst bilişsel düşünmeye denk gelmektedir. Üst bilişsel düşünme, öğrencinin kendi öğrenme sürecinin farkında olması ve öğrencinin kendi öğrenme sürecini kontrol etmesini ifade etmektedir. Üst bilişsel farkındalık, neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğine dair bilgilerin yanında öğrencinin kendi kişisel özelliklerine ilişkin bilgileri, (parantez içinde) kişisel yeterlilikler, ilgi ve tutumu da içerir. Üst bilişsel süreçler, öğrenme sürecini kontrol altına alan etkinlikleri içerip bilginin bellek depoları, (parantez içinde) duyusal kayıt, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek arasındaki geçişi kolaylaştırır. Sosyal öğrenme kuramı açısından ele alındığında öğrenci modelin davranışını kendine hedef olarak belirler, kendi davranışı ile model aldığı davranışı zihinde karşılaştırır. Kendi davranışlarını değiştirerek model aldığı davranışa uygun hale getirir. Piaget'in bilişsel yapılandırmacılığına göre öğrencilerin sahip oldukları şemalar karşılaştıkları durumları açıklamada başvurdukları zihinsel yapılardır. Kişilerin karşılaştıkları olaylara karşı ilk tepkileri onu zihinsel şemalarına uygun hale getirerek açıklama şeklindedir. Eğer bu durumu açıklamada mevcut yaşantıları yetersiz kalırsa, bu duruma uyum sağlayabilmek amacıyla zihinsel yapılarını ve davranışlarını bu duruma uyum sağlayacak şekilde değiştirirler. Bireyler böylece bilişsel çelişkiyi ortadan kaldırabilmek amacıyla zihinsel yapılarını ve davranışlarını düzenlerler. Vygotsky, bilginin anlamlandırılmasında sosyal etkileşimin önemine dikkat çekmiştir. Bilgi önce kişiler arasında konuşulur. Sosyal ortamda ortaya çıkan bu bilgi daha sonra içsel konuşmalar yoluyla bireysel düzeye indirgenir. Bu durum içselleştirme olarak adlandırılmaktadır. Bilginin içselleştirilmesinde sosyal ortamda kendisinden daha etkili, daha yetenekli bir bireyden aldığı sosyal destek önemlidir. Bireylere sunulan bu sosyal desteğin yavaş yavaş azaltılarak kendi başına düşünebilir ve problem çözebilir hale gelmesi öz düzenleme olarak adlandırılabilir. Öz düzenlemeli öğrenme süreci. Öz düzenlemeli öğrenmenin meydana geliş sürecinin açıklanmaya çalışıldığı bu bölüm, Zimmerman tarafından öne sürülen döngüsel model göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Öz düzenlemeli öğrenmenin aşamaları şu şekildedir. Tablo 7.2 Öz düzenleme becerileri ve süreci. Soldan sağa 1. Kendi öğrenme sürecini planlama, öngörü. 1.1 Öğrenme ünitesinin kapsamını belirleme. 1.2 Görevin analizi. 1.2.1. Mevcut durumu belirleme. 1.3. Öz yeterlilik inancı ve hedef belirleme. Performans hedefini belirleme. Öğrenme hedeflerini belirleme. 1.4. Strateji belirleme. Parantez içinde nasıl öğreneceğim. 1.5. Zamanlı planlama. Parantez içinde ne zaman. 1.6. Çevreyi düzenleme. Nerede. 1.7. İzleme ve öz değerlendirme araçları belirleme. 2. Kendi öğrenmesini sağlama, parantez içinde performans kontrolü. 2.1. Öğrenme stratejilerini uygulama. 2.2. Öğrenme sürecini izleme, parantez içinde biçimlendirmeye dönük değerlendirme. 2.3. Çabayı düzenleme. 3. Öz değerlendirme yapma, parantez içinde öz yansıtma. 3.1. Öz değerlendirme yapma. 3.2. Başarıyı ve başarısızlığı yükleme. 3.3. Öğrenme sürecini gözden geçirme. 3.4. Çabayı düzenleme ve eksik öğrenmeleri tamamlama. 3.5. Yardım arama. Bu modelin aşamaları şu şekilde açıklanabilir. 1. Kendi öğrenme sürecini planlama. Bu aşama Zimmerman'ın döngüsel modelinde öngörü aşamasına denk gelmekte olup, öğrenci için öğrenmeye hazırlık aşaması olarak da düşünülebilir. Öğrenci öğrenme işine başlamadan önce öğrenme sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair çeşitli kararlar aldığı, öğrencinin kendi eylem planını yaptığı aşamadır. Öğrenci bu aşamada genel olarak neyi öğreneceğine ve bunu nasıl yapacağına dair çeşitli kararları alır. 1.1. Öğrenme ünitesinin, parantez içinde problemin kapsamını belirleme. Öğrenci öğreneceği bilgi ve becerileri kendi içerisinde ünitelere ve alt konulara böler. Bu aşamada öğretim programında daha önceden belirlenmiş üniteler veya konular temele alınabilir. Örneğin Osmanlı Devleti tarihi kendi içerisinde kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve yıkılış dönemleri olarak ele alınabilir. 1.2. Görev analizini yapma. Öğrenci öğrenme ünitesini tam olarak öğrenmeye başlamadan önce üniteleri gözden geçirir ve ne biliyorum, ne öğrenmeliyim, nasıl öğreneceğim, nerede ve ne zaman öğreneceğim sorularına sırasıyla cevap vermeye çalışılır. Böylece bundan sonraki aşamalar da planlanmış olur. 1.2.1. Mevcut durumu belirleme. Bu aşama öğrencinin tanılayıcı değerlendirme yaptığı aşamadır. Öğrenci konu hakkında ne biliyorum sorusuna cevap verir. Bu aşamada öğrencinin öğreneceği üniteye veya çözeceği probleme ilişkin daha önceden sahip olduğu bilgileri gözden geçirmesi ve hatırlaması söz konusudur. Böylece öğrenci öğrenme ünitelerine ilişkin eksikliklerini görmüş olur. Bu da öğrencinin öğrenme hedeflerini belirlemesine ve zamanını düzenlemesine yardımcı olur. Öğrenci az bildiği, hiç bilmediği veya merak ettiği bilgi ve becerileri hedef olarak belirler. Ayrıca öğrenci az bir çaba ile hatırlayabileceği konuları öğrenmeye daha az zaman ayırırken hiç bilmediği bir konu için daha fazla zaman ayırabilir. 1.3. Öz yeterlik inancı ve hedef belirleme. Öz yeterlik inancı bireylerin belirlenen bir işin üstesinden gelebilme konusunda kendine olan inancıdır. Öz yeterlik inancı ile hedefler arasında karşılıklı ilişki bulunmaktadır. Öz yeterlik inancı yüksek olan öğrenciler daha üst düzey hedefler belirlemektedir. Belirlenen hedeflerin özel, kısa süreli ve zorlayıcı olması gerekir. Öğrencinin düzeyine de uygun olmalıdır. Yani öğrenci öğrenme çabası içerisine girip yeteri kadar uğraştıktan sonra o hedefe ulaşabilmelidir. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesi ve bunun neticesinde öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları öz yeterlik inançlarını arttırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kendi hedeflerini belirlemelerini sağlamak da öğrencilerin öz yeterlik inancını arttırmaktadır. Bu aşamada iki çeşit hedef belirlenir. Performans hedefi. Bunlardan önce belirleneni performans hedefidir. Performans hedefi öğrencinin kendini yetenekli görmesi ve sınıf arkadaşlarından daha yüksek puanlar almayı hedeflemesi şeklinde ifade edilebilir. Bu öğrencinin öğrenme ünitelerini tamamladığında kaç puan alacağını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle ünitenin sonunda öğrencilerin öğrenme hedeflerinin yüzde kaçını tam olarak öğrenebileceğini ifade eder. performans hedefine ulaşıp ulaşılmadığına dair değerlendirme düzey belirleyici bir değerlendirme olup ünitelerin sonunda yapılır. Örneğin öğrencinin Osmanlı Devleti kuruluş döneminin sonunda yapılacak bir sınavda 80 puan alabilmeyi hedeflemesi bir performans hedefidir. Öğrenme hedefi. Öğrenme hedefi öğrencilerin kendilerini geliştirmeye çalışmaları, yeni şeyler öğrenmelerini ifade etmektedir. Burada öğrenci performans hedefini gerçekleştirebilmek için öğrenmeyi planladığı bilgi ve becerileri elde eder. Öğrencinin bu puanı alabilmek amacıyla kuruluş dönemi padişahlarının adını, sırasını, her bir padişah döneminde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik olay ve gelişmeleri öğreneceğini ifade etmesi ise bir öğrenme hedefidir. Bu modelde öğrenme hedeflerinin performans hedeflerini gerçekleştirmede bir araç olarak düşünüldüğü söylenilebilir. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme durumu performans hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağını da belirleyecektir. Öğrenme hedefleri gerçekleştiği takdirde öğrencinin performans hedefi de gerçekleşecektir. 1.4 Strateji belirleme. Öğrenci bu aşamada nasıl öğreneceğini, hangi öğrenme stratejilerini kullanacağına karar verir. Kısaca öğrencinin öğrenirken nasıl bir yol izleyeceğine karar verdiği aşamadır. 1.5 Zamanı planlama. Öğrenci bu aşamada hangi konuya ne zamana çalışacağını ve bu konular için ne kadar zaman ayıracağını planlar. Bu aşamada işlem zaman çizelgesi öğrencinin zamanı planlamasında yardımcı olabilir. Bu çizelgenin işlem kısmına konular yukarıdan aşağı doğru yazılır, zaman kısmı da soldan sağa doğru yazılabilir. Örneğin Osmanlı Devleti tarihinin planlanması şu şekilde yapılabilir. Tablo 7.3 İşlem zaman çizelgesi. Konular yukarıdan aşağıya doğru. Kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, yıkılış. Zaman soldan sağa doğru. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Diğer ay, birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta olarak tablolara bölünmüştür. 1.6 Çevreyi düzenleme. Öğrenci öğrenme faaliyetlerini nerede gerçekleştireceğine karar verir ve öğrenme ortamını kendi öğrenmesini en üst düzeye çıkaracak şekilde düzenler. Öğrenme çevresinin düzenlenmesinde öğrencinin öğrenme stiline en uygun öğretim materyallerini seçmesi ve ortamın o materyalleri içerecek şekilde düzenlemesi söz konusudur. Sosyal öğrenen bir öğrenci ise yardımına başvurabileceği veya birlikte çalışabileceği arkadaşları olacağı için ders çalışma odasını ona uygun olarak düzenleyebilir. Ders kitapları, kalem, silgi, not defterleri, bilgisayar, kulaklık, CD'ler uygun şekilde yerleştirilir. Öğrenme çevresinin mümkün olduğu kadar basit, sade, sessiz olmasına ve dikkat dağıtıcı herhangi bir şey bulunmamasına özen gösterilmelidir. 1.7 İzleme ve öz değerlendirme araçlarına karar verme. Öğrenci bu aşamada kendi öğrenme sürecini izleyebilmek ve ünite sonunda öğrenme düzeyini ortaya çıkarabilmek amacıyla hangi ölçme araçlarının kullanılacağına karar verir. Örneğin öğrenme sürecinin izlenmesi amacıyla bir kontrol listesi hazırlanabilir. Öğrenme düzeyini ortaya koymada kullanmak üzere de bir veya birkaç tane ünite sonu testi belirleyebilir. 2. Kendi öğrenmesini sağlama. Bu aşama Zimmerman'ın döngüsel modelinde performans kontrolü aşamasına denk gelmektedir. Bu aşamada öğrenci planlama aşamasında öğrenme sürecine ilişkin almış olduğu kararları uygulamaya başlar. Belirlemiş olduğu performans ve öğrenme hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla öğrenme stratejilerini uygular. Kendi öğrenme sürecinin ilerleyişini izler, gerekli gördüğü durumlarda öğrenme ünitelerini harcadığı süreyi kısaltıp uzatabilir. Bu aşamanın alt aşamaları şunlardır. 2.1 Öğrenme stratejilerini uygulama. Öğrenme stratejileri, öğrencilerin kendi öğrenmelerini sağlayabilmek amacıyla yapmış oldukları uygulamaları ifade etmekte olup, bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlayan stratejilerdir. Bilgiyi işleme süreci göz önünde bulundurulduğunda öğrenmeyi sağlamada kullanılan stratejiler şunlar olabilir. Dikkat stratejileri. Öğrencinin önemli bilgiye yönelmesini sağlayan stratejilerdir. Öğrencinin önemli yerlerin altını çizmesi, öğrencinin fosforlu bir kalemle önemli cümlelerin üstünü çizmesi, bilginin önemli olduğunu gösteren çeşitli uyarıcı işaretlerin konulması öğrenciler tarafından kullanılabilecek dikkat stratejileridir. Öğrencinin önemli olan bilgiyi önemsiz olan bilgiden ayırt etmesini sağlar. Gruplama stratejisi. Öğrencilerin bilgiyi kısa süreli bellekte daha fazla tutabilmek ve kısa süreli belleği daha da etkili bir şekilde kullanabilmek amacıyla kullandığı stratejilerdir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını 11 haneli olarak ezberlemek zor olacaktır. Bu yüzden 11 haneden oluşan bu sayı 3 basamaklı sayılar halinde gruplandırılarak daha iyi öğrenilebilir. Tekrar stratejisi. Öğrencinin öğreneceği bilgiyi zihinsel olarak tekrar etmesi, bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlayan bir strateji olup yüzeysel öğrenme stratejilerindendir. Kısa süre içerisinde yoğun bir şekilde yapılan tekrar bilginin öğrenilmesini sağlayabilir. Fakat bu tekrarlar zamana yayılmadığı, bilgi kullanılmadığı takdirde unutma gerçekleşebilir. Bu yüzden öğrenilen bilgilerin belli aralıklarla tekrar edilmesi ve gerekli olduğu durumlarda kullanıldığı takdirde daha kalıcı bir öğrenme meydana gelebilir. Öğrencilerin tekrarlama stratejilerini kullanma düzeyleri arttıkça bilginin tek olduğuna olan inançları da artmaktadır. Bu durum günümüzün çağdaş eğitim anlayışıyla da uyuşmamaktadır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar tekrar stratejilerinin farklı öğrenme stratejilerinin kullanılması çağdaş eğitim anlayışına sahip öğrencilerin yetişmesini sağlayabilir. Eklemleme stratejileri. Öğrencilerin yeni öğrenecek olan bilgiyi daha önceden öğrendikleri ile ilişkilendirmeleri denilmektedir. Eklemleme stratejilerinin kullanılması kısa süreli bellekte işlenmekte olan bilgilerin ezbere değil, anlamlı bir şekilde öğrenilmesini ve uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar. Öğrencinin analojiler, parantez içinde benzetim yaparak bilgiyi öğrenmesi, ayrıca benzerlikler ve farklılıklar tablosu oluşturarak öğrenmesi öğrencinin bilgiyi anlamlı bir şekilde öğrenmesini sağlar. Örneğin öğrenci Osmanlı Devleti'nde Kaptanı Derya'yı zihninde kodlarken deniz kuvvetleri komutanına benzeterek kodlaması anlamlı ve kalıcı bir öğrenme sağlayabilir. Yine öğrencilerin Osmanlı Devleti konularını çalışırken Selçuklu Devleti ile karşılaştırması, benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koyması yine kalıcı ve anlamlı bir öğrenme sağlar. Örgütleme stratejileri. Öğrencilerin bilgiyi birbirinden bağımsız bir şekilde değil de bilgiyi kendi içerisinde birbiriyle ilişkilendirerek öğrenmesidir. Eklemleme stratejileri gibi derin öğrenme stratejilerinden olup bilginin kalıcı bir şekilde uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlayan stratejilerdendir. Kavram haritaları, kavram ağları, anlam çözümleme tabloları, tablolar, grafikler bilginin organize bir şekilde öğrenilmesini sağlar. Not alma stratejisi de öğrencinin bilgiyi kendi cümleleriyle organize ederek öğrenmesini sağladığından ve öğrenci not alırken zihinde daha önceden var olan bilgileri kullanarak not aldığında bu strateji hem örgütleme hem de eklemleme görevi gören bir öğrenme stratejisidir. 2.2 Öğrenme sürecini izleme. Öğrencinin öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye dönük olarak yapmış olduğu çalışmaları kendisini takip etmesini ifade etmektedir. Öğrencinin yapmış olduğu planın uygulanıp uygulanmadığı ve hedeflenen öğrenmelerin istenilen düzeyde olup olmadığının izlenmesi bu aşamada gerçekleşir. Öğrencilerin belirlemiş olduğu görevleri içeren bir kontrol listesinin yapılması ve her gün bu kontrol listesi yoluyla tamamlanan ve tamamlanmayan görevlerin işaretlenmesi öğrencinin planının doğru bir şekilde işlemesini sağlar. Tablo 7.4 Kontrol çizelgesi. Soldan sağa etkinlik, parantez içinde görev, yapıldı, yapılmadı. Altlarında da 3 sütun ve 3 satır bulunmaktadır. Bunların doldurulması istenir. 2.3 Çabayı düzenleme. Öğrencilerin istenmeyen bir durumla karşılaştıklarında dikkatini ve harcadığı çabayı kontrol altına almasını ifade etmektedir. Öğrencinin kontrol çizelgesi kullanarak öğrenme sürecini izlemesi, tamamlayamadıkları etkinliklerin belirlenilmesi sağlandığından öğrencinin yarım kalan etkinliği tamamlamaya dönük olarak çalışmalar yapmasını sağlar. Böylece öğrenci öğrenme için harcamış olduğu çabayı doğru bir şekilde sarf etmeyi sağlar. Üç, öz değerlendirme. Bu aşama Zimmerman'ın döngüsel modelinde yansıtma aşamasına denk gelmektedir. Öğrenme sürecinin sonunda öğrencinin hedefleri çerçevesinde ulaşmış olduğu düzeyi karşılaştırarak değerlendirdiği, bunun neticesinde performans hedefine ulaşıp ulaşamadığına karar verdiği, eğer hedefine ulaşamamışsa öğrenme sürecini gözden geçirerek eksikliklerini tespit edip tamamlamaya çalıştığı aşamadır. 3.1 Öz değerlendirme yapma. Öğrenci öğrenme sürecinin sonunda ortaya koyduğu performansla ulaşmayı amaçladığı performansı karşılaştırarak öğrenme sürecini başarıyla tamamlayıp tamamlayamadığı hakkında karar verir. Öğrenci süreç sonunda ortaya koyduğu performansla ulaşmayı amaçladığı performansı elde etmişse veya geçmiş ise diğer öğrenme ünitelerini öğrenmeye devam eder. Fakat öğrencinin ortaya koyduğu performans, hedeflediği performansın altında ise başarısızlığın sebebini ortaya koyar. A. Başarıyı ve başarısızlığı yükleme. Öğrencinin elde etmiş olduğu başarının veya başarısızlığın kaynağına ilişkin algısına yükleme denilmektedir. Öğrenci başarısını veya başarısızlığını birçok etkene yükleyebilir. Öğrenci performans hedefine ulaşamadığı takdirde bunun sebebi olarak yeteri kadar çaba harcamamış olması gösterilmelidir. Çünkü çaba birey tarafından kontrol altına alınıp değiştirilebilen bir özelliğe sahiptir. B. Öğrenme sürecini gözden geçirme. Öğrenci bu aşamada öğrenme sürecini yeniden gözden geçirerek eksik veya yanlış yaptıkları uygulamaları tespit etmeye çalışır. Yapmış olduğu plan ve uygulamaları yeniden sorgular. Materyallerin amaca uygun olup olmadığını veya kullanılan öğrenme stratejilerinin yeterli olup olmadığını yeniden ele alınabilir. 3.4 Çabayı düzenleme ve eksik öğrenmeleri tamamlama. Öğrenci eksik çaba gösterdiğinin düşündüğünü konular varsa o konuları yeniden ele alarak eksik öğrenmelerini tamamlamaya çalışabilir. 3.5 Yardım arama. Öğrenci ihtiyaç hissettiği durumlarda akranlarından veya üst sınıflarında bulunan yakın çevresindeki kişilerden yardım talebinde bulunabilir. Bu da öğrencinin yeni bilgi öğrenmesinin eksik bilgilerini tamamlamasını ve yanlışlarını düzeltmesini sağlar. Öz düzenleme plan taslağı. 1. Kendi öğrenme sürecini tamamlama. Çalışacağım ünite. 3. Ünite hakkında bildiklerim, ünite sonu sınavından alabileceğim puan, bu puanı alabilmem için şunları öğrenmeliyim, bu üniteye nasıl çalışacağım, bu ünitenin konularını hangi kaynaklardan çözeceğim, öğrenip öğrenemediğimi hangi testlerle belirleyeceğim, 2. Kendi öğrenmesini sağlama. Parantez içinde öğrenmeyi izleme. Tablo soldan sağa, etkinlik parantez içinde görev, yapıldı, yapılmadı. 3. Öz değerlendirme. Sınavdan aldığım puan, hedefime ulaştım mı, ulaşamadıysam sebepleri şunlardır. Eksik öğrendiğim şeyler varsa şu şekilde tamamlayacağım. Özet. Öğretim stratejileri öğretmen rehberliğinde öğrencilerin çeşitli düzeylerdeki bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamada izlenilen yollardır. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde temel bilgiler öğretmen tarafından öğrencilere aktarılırken, buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen bilgiyi öğrenciye doğrudan vermek yerine önce örnekleri sunar, öğrencilerin örneklerden hareketle bilgiye kendilerinin ulaşmalarını sağlar. Araştırma inceleme stratejisinde ise öğrencilerin gerçek yaşamda problemleri öğretmen rehberliğinde çözmelerini sağlanır. Tam öğrenme modelinin özünü öğretim sürecinin başında öğrenci özelliklerinin ve öğretim süreci esnasında ipucu, katılım, dönüt, düzeltme ve pekiştirme değişkenlerinin işe koşulmasıyla öğrenme ürünlerinin en üst düzeye çıkarılabileceği oluşturulur. Öz düzenlemeli öğrenme, öğrencinin tamamen kendisinin etkin olduğu, kendi öğrenme sürecini kendisinin yönlendirdiği bir öğrenme şeklidir. Öğrenci başta neyi ve nasıl öğreneceğine dair kararlar alır. Daha sonra belirlemiş olduğu planı uygulamaya koyar. Öğrenme süreci esnasında gelişimini izler, öğrenme süreci sonunda kendi kendini değerlendirir. Eksik öğrendiği şeyler varsa onları düzeltmenin yollarını arar. Değerlendirme soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretimin özelliklerindendir? A. Öğretmen öğrenciyi örneklerle bilgiye yönlendirir. B. Öğretmen öğrenmeyi sağlamada rehber rolü üstlenir. C. Yapılandırılmış bilgi görsel ve sözel sembollerle aktarılır. D. Öğrencinin gerçek yaşam problemi çözmesi sağlanır. E. Öğrenciler konulara küçük gruplar halinde çalışır. 2. Öğrencilere bilginin sunulmadığı, öğrencilerin kavramın tanımını veya ilkeyi kendisinin bir bilim adamı gibi çalışarak edindiği öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Anlamlı öğrenme, B. Buluş yoluyla öğretim, C. Araştırma inceleme stratejisi, D. Okulda öğrenme, E. Tam öğrenme. 3. Tam öğrenme modeli temele alındığında öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki en güçlü faktörün ne olduğu söylenilebilir. A. Öğrencilerin ön bilgileri. B. Öğrencilerin derse karşı olan tutumu. C. Öğrencilerin kendilerine olan inançları. D. Öğretmenin açıklamaları. E. Öğrencinin katılım düzeyi. 4. Araştırma inceleme stratejisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Temelinde yapılandırmacı kuram vardır. B. Öğrenci etkin bir şekilde problem çözer. C. Bireysel olabileceği gibi küçük gruplar halinde de gerçekleşebilir. D. Yarı yapılandırılmış problemler kullanılır. E. Tüm öğrencilerin aynı çözüme ulaşması beklenir. 5. Çağın öğretmen sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz? Problemini tamamlamalarını sağlar. Tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Eldeki verileri karşılaştırır ve yorumlar. Bulgular birlikte değerlendirildikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır. Bu örnekte çağın öğretmen hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniğini kullanmıştır? KPSS 2011 çıkmış soru. A. Deneye dayalı, B. Buluş yolu, C. Basamaklı öğretim, D. Araştırma inceleme, E. Beyin temelli. 6. Biyoloji dersinde kullanılan bir kavramı anlamadığını fark eden 9. sınıf öğrencisi Esra, ders çıkışı kütüphaneye gider, bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir. Esra'nın bu davranışı aktif öğrenmenin hangi öğesine daha uygundur? KPSS 2012 çıkmış soru. A. Argümantasyon, B. Bilişsel strateji, C. Örgütleme, D. Süreklilik, E. Öz düzenleme. 7. Öğrenme öğretme sürecinde soru cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? KPSS 2012 çıkmış soru. A. Hazır bulunuşluk, B. ipucu, C. düzeltme, D. dönüt, E. Öğrenci katılımı. 8. Öğrenciler öğretmene ilk derste geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok öğrencinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dönem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söyler. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? KPSS 2012 çıkmış soru. A. Öğretim hizmetinin niteliği. B. Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği. C. Duyuşsal giriş özellikleri. D. Geri bildirim ve öğrenme eksiklikleri. E. Öğrenci sorumlulukları. 9. Yalçın üniversite sınavına planlı ve programlı çalışarak hazırlanmıştır. Bu plana göre belli zamanlarda ders çalışmış, haftada bir gün spor yapmış ve bazen sinemaya, tiyatroya gitmiştir. Üniversite sınav sonuçlarına göre de istediği programa yerleşmiştir. Bu durum sosyal öğrenme kuramı ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır? KPSS 2013 çıkmış soru.
A. Karşılıklı belirleyicilik. B. Öz yeterlilik. C. Öz düzenleme. D. Davranışa dönüştürme. E. Öngörü. 10. Bir öğrenci bir derste yapılanları aşağıdaki gibi sıralamıştır. 1. Öğretmenimiz çözelti kavramının ne olduğunu defterimize yazdırdı. 2. Şekeri suyla karıştırdı, bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi. 3. Tuzu suyun içerisine karıştırdı, gördüklerimizi anlatmamızı ve önceki ile karşılaştırmamızı istedi. 4. Bir miktar kumla suyu karıştırıp şekerli çay örneği ile bu karışım arasındaki ilişkiyi açıkladı. 5. Bizlerden örnekler vermemizi istedi, biz de yeni örnekler sunduk. Yapılanlardan hangileri buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir? KPSS 2013 çıkmış soru. A. 1 ve 4. B. 1 ve 5. C. 2 ve 3. D. 3 ve 4. E. 3 ve 5. Cevap anahtarı. 1. C. 2. B. 3. A. 4. E. 5. D. 6. E. 7 A, 8 C, 9 C, 10 A. Ayrım sonu, sayfa 220.